Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Mehmet Fatih Çıtlak sizlerle.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hakk'a hamdü sena, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme sonsuz selat ve selam olsun. Bugün eşref saattir, güzel bir vakittir. İstiğfarlarımız, tövbemiz kabul olsun. Ve Cenab-ı Hakk'a seyyidül istiğfar duasıyla bir girizgah yapmış olalım. Hem de yeni senenin berekatı, seferül hayra girerkenki berekatını da almış olalım. Allahümme ente Rabbi, la ilahe illa ente halakteni ve ene abduke ve ene ala ahdike ve va'dike mestata'tu. E'udu bike min şerri ma sana'tu, ebu'u leke bi ni'metike aleyye ve ebu'u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunube illa ent. Evet, bu duayla istiğfar etmiş olalım. Seyyidül istiğfar, malumanız Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinde ve onun hayatını daima tarassut eden Ezvac-ı Tahirat validelerimiz, sahabe-i kiram ve Ehl-i Beyt-i Mustafa tarafından rivayet edilen hadis-i şeriflerde aleyhissalatü vesselamın muhakkak bunu akşamları okuduğunu, hatta yine sabahleyin de okuduklarını, virtlerinde olduğunu görüyoruz. Bu işin sadece Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bize örnek olsun demesinden ibaret değildir. Malum ayrıca bu istiğfara seyyidül istiğfar denir. Yani istiğfarın efendisidir. Bir kişi bunu samimiyetle, ihlasla okusa günahlarının silineceği müjdesini de Resulullah Efendimiz vaat etmiştir. Tabii ki tövbe, sevgi, muhabbet, o muhabbet ve sevginin, o tövbenin icap ettirdiği hallerle neşv-i nüma bulur. Yani siz bir süte vesaireye efendim maya çaldığınızda onun mayanın bir işleyişi vardır, işler, ama siz tam o mayayı çaldığınızda birkaç damla süte değdikten sonra dışarıya alırsanız ve onu efendim bir şekilde ayrı bir kapta tutarsanız, sütten ayırırsanız o süt mayalanmaz. İnsanın tövbesi de hayatında bu istiğfarla tabiri caizse bir maya çalınır. Yani seyyidül istiğfarla, pişmanlıkla insanın kendi kabı içerisindeki o manevi kendisine verilmiş olan sermayeye bir maya çalınır. Fakat o mayayı o kabın içerisinde, o tövbenin etrafında toparlayabilmek lazım ki o tutsun. Yoksa insan o tövbesini farklı şekillerde heba ve zayi edebilir. Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Efendim, şimdi Mesnevi-i Manevi'de bir değişik hikaye var, bir kıssa var. Bu kıssayla beraber biz biraz daha tasavvufun, daha doğrusu iç dünyamıza lazım olacak ilmin özelliklerini, üslubunu görme fırsatını bulabiliriz diye bendeniz bu hafta bunu seçtim acizane. 7236. beyitle alakalı Tahirül Mevlevi'nin esas aldığı nüshaya göre veya Tahirül Mevlevi nüshasına göre diyelim, herhalde yanlış bir şey demiş olmayız. Evet, baktığımızda şöyle bir başlığı var. Bir yabancının bir şeyhin aleyhinde bulunması ve şeyhin müridinin ona cevap vermesi. Toparlarsak bazen bizim hocalarımız, üstadlarımız insanlar ilmi çalışmalarında kendi çalışmalarıyla beraber yol bulsunlar, üslup sahibi olsunlar diye eski kuşak, bizim büyüklerimiz böyle biraz daha motomot tercüme yapmış bazı şeyleri. Hani bir yabancının bir şeyhin aleyhinde bulunması ve şeyhin müridinin ona cevap vermesi gibi bir uzun cümle var. Farsça terkibe baktığımızda belki bu her kelimenin karşılığı var ama bir müridin şeyhin hakkında konuşan yabancıya cevap vermesi dense, kelime sayısı yarıya inmiş olacak ve biraz daha anlaması kolay olacak. Ama dediğim gibi eski üstadlar çalışanlara, kendisinden sonra gelenlere en azından bir müşir, yani rehber olabilecek vasıfta Allahu alem eser bırakmak kaygısıyla biraz daha motomot tercüme etmeye çalışmışlar diyelim, o şekilde nakledelim. Velhasılı bir mürit kendi şeyhine konuşan yabancının ağzının payını veriyor, cevap veriyor. Peki vaka nedir? Bakın şöyle anlatıyor Hazreti Pir. Bir kimse bir şeyhi kötü bir adamdır, doğru yolda sülük etmez diye itham etti. Evet, bir şeyhi kötü bir adam diyor. Kötü adam dedikten sonra da doğru yolda sülük etmez. Yani hem şahsın kendisine hakaret ediyor aslında, hem de gittiği yol yol değildir diyor. Yani burada kötü bir adamdır, tuttuğu yol iyi değildir diye de bilir ama burada doğru bir yolda sülük etmez derken tarikatı da ona eksik bilgilendirir, tarikatı da kafi değildir diyerek biraz da bu üretim hatasını tarikata yüklüyor, üretim hatası gibi görüyor gibi bir durum var. Evet. Başka ne diyor? Şarap içer, mürayidir. Evet. Şaribi hamles ve saluz. Saluz efendim, bendeniz Sofi-i Saluz diye geçen Fuzuli'nin beytinden hatırladığım kadarıyla mürai. Yani biz saloz diyoruz ya, bazen argoda da vardır. Onu biz böyle başka ahmak manasına kullanıyoruz. Esasında saloz böyle biraz daha mürai manasına geliyor. Yani yalaka mı denir? Ya da insanlara yaranmak için kendisini olduğundan farklı göstermeye çalışan, fakat bu durumu da etraftan insanlar fark ediyor pozisyonuna düşen, yani bir nevi ahmak insan manasında da o zaman alınabilir. Fakat o, evet, ve habis, yani kötü huylu bir adamdır. Şarap içer, yalakadır, riyakardır, insanlara gösteriş yapar ve habistir, pis adamdır. Böyle bir adam müritlere nasıl yardım edebilir? Yani kendi muhtaç bir dede, gayrı kaldı kime himmet ede hesabı. Adamın kendisi zaten umulmaz dertlere düşmüş, efendim baş baş adeta ruhunda yaralar çıkmış birisi bu illetli haliyle nasıl yardım edecek? Gerçi şöyle bir düşünmeniz için bir söz atayım, sonra da bırakayım. Doktora gidersiniz, hekime gidersiniz, tedavi olursunuz. Adam size ilaç verir, iyileşirsiniz de he. Yani Allah Teala ilacın tesirini de gösterir. Hekimin yaptığı terkip işe yarar. Bir öğrenirsiniz ki sizin hastalığınızdan ölmüş hekim. Yani aynısı hastalık hekimde de varmış. Fakat o hasta olmuş ve ölmüş. Taaccüp edersiniz. Hani buna benzer şeyler duymadınız mı? Bendeniz birkaç kişi olarak hatırlıyorum. Kalp doktoru olduğu halde kalpten ölen insan hatırlıyorum. Hadi bunu da geçelim. Bir de günümüzün bazı diyetisyenleri vardır. Diyet yapmak için adama gidersin. Bir bakarsın ki adam zaten obez. Yani obez bubez diye kötü bir espri yapmayacağım. Fakat yani adam diyetisyenlikte bezi yok desem yanlış olur. Bilgi olarak var. Fakat kendisi şişman. Şeker hastası olabilir, insülin kullanıyor olabilir. Başka türlü şeyler olabilir ama bize şunu şu hakkı vermez. O kişinin ilmi varsa biz şunu diyemeyiz veya demememiz lazımdır. Ya bu adam zayıflatsaydı kendini zayıflatırdı. Buna benden fayda yok dememek lazım. Çünkü neden? Hekim eğer vazifesini gerçekten yapmaya gayret eden aldığı ilme göre insanlara hizmet eden bir kişiyse, bir şahıssa, size yardımcı olabilir, kendisine yardımı dokunmuyor olabilir veya size telkin ettiklerini kendisi yapamıyor olabilir. Bazen tasavvufun ilk mertebeleriyle alakalı böyle insanlar hocalık gibi, efendim mürşitliğin o ilk safhada yanlış bir yere gitmemek açısından hal olmasa da bir insanı irşad edebilir. Hatta Evliyaullah Hazretleri ve tarikat erbabı olan zatlar eserlerinde ve sohbetlerinde buyuruyor ki, bir kişinin, lütfen burayı dikkatli dinleyin, bir kişinin irşad edebilmesi için evliya olma şartı yoktur diyor. Yani ille bir adam evliya olacak. Hayır. İrşad edebilmek için evliya şartı olmak yoktur. Ya ne şartı vardır? Aldığını doğru düzgün vermek, kendi nefsini karıştırmadan, talipliğe, kendine talim edilen şeyi aynen vermek.
Moral Efendi Mesnevi ve Hikmet Sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Moral Efendi Mesnevi ve Hikmet Sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Yine şöyle bir misal verebiliriz. Mesela dedik zaten ama meselayı açmak için söylüyorum. Bir kişi inşaat fakültesinden mezun olur, mühendis olur, hemen bina yapamayabilir. Stajda görse başka, yani başarılı olamayabilir. Fakat çekirdekten yetiştiyse, hem efendim alaylı metotta yetişti, öğrendi, hem de üniversiteyi okuduysa daha çok tabii bilgi sahibi olur. Fakat neticede bir mühendis düşünün, yanında onlarca, belki birkaç tane müteahhit çalıştırır. Onların iş yapabilmesi o mühendise bağlıdır. Yani resmiyete intikal etmesiyle diğer ölçümlerini yapmak, ilmi olarak bu işi yapan kişinin bir nevi elinden geçer. Ne kadar kabiliyetli olursak olalım, ruh halimiz hakkında ne kadar bilgimiz olursa olsun, muhakkak insan ruhi terakkisi için bir kişiye ihtiyaç duyar. Muhakkak bir kişinin terbiyesine ihtiyaç duyar. Ve tekrar ediyorum, bir kişinin irşad etmesi için evliya olması şartı yoktur. Antrenör futbolcularını oynatır. Belki santroforu kadar, ne diyorlar, bek mi diyorlar, orta saha, forvet mi diyorlar, İşte onlar kadar belki oynayamayabilir. Fakat onlar gibi oynamaması veya oynayamaması sözlerinin yanlış olduğunu gerektirmez. Futbolcuların da onu dinlememesini gerektirmez. Anlatabildim mi acaba? Bir de adam hem evliya hem yolu biliyor. Tadına doyulmaz. Ama bir adam evliya fakat yolu bilmiyor. Yine olmaz. Üslup meselesi vardır. Şeriat, şeriatın tarikatı, tarikatın şeriatı, irşat yolunda olmazsa olmazlardandır. Peki olmazsa ne olur? Günümüzdeki hal gibi olur. Evet, yani bunları artık açık açık konuşmak icap ediyor. Aynı günümüzdeki hal gibi olur. Nasıl olur? İşte tuhaf tuhaf hareketler yapanlar, kafası uyuşanlar, rehabilitasyon için tarikata girenler, sadece tarikatı şekilden ibaret zannedenler, şeyhini herkesi efendim küçük görüp kendisini Mehdi zannedenler, şeyhini peygamber zannedenler, efendim bunlarla doludur içerisi. Arz edebiliyor muyum? Dolayısıyla işin adabı, erkanı, yol hususiyetleri muhakkak olmalıdır, mecburidir. İşte böyle müritlerine nasıl yardım edebilir? Bu adam şarap içer, riyakardır, hem de habistir. Yani şeriata dair kabahati var. Kalbi de bozuk, bedeni de bozuk. Şarap içmek Allah'ı tanımamaya, müdahillik yine Allah'a şirk koşmaya, habislik, pislik de etrafını ateşe vermeye, fitne çıkartmaya yahut bedenende pis olmaya denir. Böyle bir adamın müritlerine faydası yoktur. O zaman ne olmuş oluyor? Şöyle de diyebiliriz. Esma'yı da sıfatı da zatı da bilmez. Arz edebiliyor muyum? Esma'yı da sıfatı da zatı da bilmez. Evet. Biri ona cevap verdi. Bir adam böyle şey hakkında konuştu. Bir müridi veya oradaki biri de cevap verdi. Dedi ki, edebini takın, aklını başına al. Büyüklere böyle suizanda bulunmak küçük bir suç değildir. Hani kamil insanlara böyle atıp tutuyorsun. Mesela günümüzde de var böyle. Hatta maalesef utanarak söylüyorum. Çok çok utanarak söylüyorum. Büyük büyük camiaların, büyük büyük kalem oynatanları, yazarları, koca koca mekteplerde koca koca sarıklı, koca koca kafalı birçok akademisyen, birçok ilim adamı ve ilahiyatçı Hazreti Mevlana'ya münkir ve kafir denildiğinde ve daha birçok zadı şirkle tahkir edildiğinde susup oturuyorlar. Yani onların mantığı şu. Herhalde diyorum mantığı şu. Hazreti Mevlana'yı Kur'an'da var mı? Yok. Hazreti Mevlana'yı kafir desen ne olur? Kafir demesen ne olur? Bizim daha mühim meselelerimiz var. Hani biz burada bazı hadislerin saatini konuşuyoruz. Bazı efendim ne bileyim siyasi çalkantılarla uğraşıyoruz. Yani 700 sene evvel, 800 sene evvel. Ya canım kafir dese ne olur, olmasa ne olur? Hoca görüyorsun işte o kadar kariyer yapmış. Allah'ın cezası. Yani Hazreti Mevlana'ya sövse ne olur? Biz neticede aynı kitap evinde, aynı yayında, aynı medresede buluşalım. Veya bir şekilde camiamızı kollayalım. Sondan dışarıdan da kötü bir görünüm vermeyelim. Artık ne yapalım, o da ona küfrediyor. Boşver yine ehli sünnettir gibi mantıksızlık, sakat bir nazariyeye sahip olan insanların sayısı az değildir. Halbuki siz caminin minaresinin alemiyle bile dalga geçildiğinde bunun küfür sözlerinden olduğunu biliyor musunuz? Müslümanları temsil eden, İslam'ı temsil eden bir kişiyi elde delil yokken, ki o deliller de çürütülmüşken, kendisine göre delil çıkartması bir şey ifade etmez. Öyle kendine göre konuşursa adam, Kur'an'da bile şirk görür, hadiste bile tezat görür. Kendi anladığına göre giderse beyinsiz şekilde, akılsız şekilde. E peki İslam'ı temsil eden bir şahsiyeti karalamak, hatta ona kafir demek bir insanı din dairesine tutmaz ki. İşte yol yöntem bilmemekle alakalı bazı şeyleri söylerken, ondan sonra da şeyha hakaret eden kişiye cevap veren müridin sözü de göz ardı edilmemeli. Ne diyor? Bu zatlara suizan etmen küçük bir şey değildir. Büyük bir vebaldir. Söylediğin sıfatlar ondan uzak olduğu gibi o da o sıfatlardan beridir. Bir sel suyu ile onun duruluğu bulanmaz. Sen dışarıdan onun hakkında konuşulanlara bakarak yahut kendince bazı özelliklerini görerek ona suizan etme. O efendim şarap içer zannediyorsun. Onun mestliğini şarap zannetme. O başkalarına kibar ve ahlaklı davranıyor zannediyorsun. Onu mürahi zannetme. O böyle bazen insanların arasına girdiğinde çıktığında biraz özensiz gibi duruyor. Necis zannediyorsun, habis zannediyorsun. Veya belli şeyleri konuşurken sen anlamadığın için farklı yerlere çekiyorsun. Ama neticede suizan ediyorsun. Suizan ettiğin için bunu küçük bir şey zannetme. O sel suyunun getirdiği denize karıştırdığı bir anlık senin gördüğün bulanıklık gibidir. O kendi deryasında o suyu duru bir hale getirir. Bir nefeslenelim. Ondan sonra kıymetli dostlar, sizlerle beraber tekrar mesnevi manevi sohbeti ve hikem-i atayiye mütalaasını beraberce işleyelim.
Mehmet Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet dostlar, bu şekilde yabancının şeyhe konuşmasına cevap veren bir zat var. Ama tabii ki takdir edersiniz. Bir kere klasik edebiyatımızda, divan edebiyatımız diye değerlendirmek çok şey olur, basit kaçar. Yani bizi biz yapan edebiyatımızda, edebi metinlerde münazara ve münakaşa teknikleri vardır ve bu çok güzel işlenir. Yani diyalektik olarak da, monologlarda, içsel muhasebelerde, efendim tartışmalarda bir yazarın kaleminden, başka bir yerden duyulmadan kendi dünyasında oluşturduğu metinle çok güzel bir şekilde yansıtılır. Ve daha evvel de arz etmiştim, o kadar canlı, o kadar dinamik bir yapıya sahiptir ki bu konuşmalar ve konuşturmalar, bir bölümünü okuduğunuzda, bir iddia sahibinin iddiasını okuduğunuzda muhakkak haklı olduğunu düşünürsünüz. Ona cevap veren insanı okuduğunuzda ise, aa ben hiç bu yönden bakmamıştım, vallahi bu adam haklı dersiniz. Fakat tekrar sözü ilk konuşan aldığında, aa yok yok bu haklı, bu adam doğru söylüyor, gerçekten de mat etti dersiniz ve bu şaşkınlığınız devam eder. Bu müthiş bir zeka tabii. Müthiş bir akıl, bir satranç oyunu gibi tartışma zeminini ne yapmışlardır? Adeta örmüşlerdir, parsellemişlerdir. Kişi bu dairenin dışına çıkmaktan veya çıkabilecek bir konumdan da böylece uzaklaştırılmıştır. Bu çok engin bir bilgi ister. Şimdi bunu niye söylüyorum? Burada tabii şeyhin müridinin cevabı var ama bu verilen cevapları, bu konuşmaları vesaireyi Hazreti Pir'in başka durumlar için konuşturduğu muhakkak. Çünkü kim konuşmuş şeyhin arkasından belli değil. Ama cevap ortada. İftira benziyor birbirine ama cevap başka bir şeye benzemiyor. O zaman Hazreti Pir'in konuştuğunu, o soruları tevcih ederken çok sualler gelmişti. O sualler sırasında insanın neler sorabileceği, nelerle öveceği, nelerle iftira edebileceği adeta efendim Hazreti Pir'ce malum, belki tecrübeyle, belki keşifle o sözleri söyledi. Dolayısıyla iftira edilen sözler, dedim ya acizane, birbirine benzer. Yani herkes herkese bu nevi iftiralar atabilir. Fakat Hazretin verdiği cevap, daha doğrusu müridin ağzından Hazreti Pir'in konuşması bizim için dikkat çekici özelliğe sahip olmalı. Suizan küçük bir şey değildir. Ehlullah'a karşı buyurdu. Ve sen onu yanlış tanıdın o şeyh efendi dedi. Ve şöyle devam etti. Ehlullah'a böyle iftirada bulunma. Evet. İsnat ettiğin haller senin hayalindir. Sayfayı çevir. Yani bu fikirden vazgeç. Evet. Evliyaullah'a böyle iftirada bulunma. İsnat ettiğin haller senin hayalindir. Sayfayı çevir. Yani bu fikirden vazgeç. Evet. Şimdi ben bir yandan da efendim şeye baktım da yanlış okumam var mı diye bir metne baktım, Farsça metnine. Aslında tamam, şöyle, evet, düş manasına kullanmış, düş hayal manasına kullanmış. Evet, hayal. Şimdi ehlullah, ehlullah hakkında çok ince bir nükte var burada. Bilmiyorum aynı zevkle anlatabilecek miyim? Cümlelerim kifayet edebilecek mi? Şimdi bir kere bir prensip var. Yani prensipten ziyade bir vaka var. Peygamberler ve Allah velileri hayatları boyunca hiçbir zaman hakkıyla dereceleri bilinmemiş insanlardır. Tekrar arz ediyorum. Hiçbir peygamber hayatındayken gerçek kadri kıymeti bilinmemiştir. Hiçbir velinin de hayattayken gerçek kıymeti ilahiyesi ve bahşayişi bilinmemiştir. Bu bir kaidedir. Neden? Çünkü biz o manayı tamamen ihata etmemiz lazım ki onun hakkında hüküm verelim. Halbuki veliullah, veli ise Allah olan zat demektir. Tekrar ediyorum. Veliullah, velisi Allah olan zat demektir. Hani veli veli denilmesinin sebebi o. Evliya menkıbesi denilmesinin sebebi o. O isimle şöhret bulmuştur. Niye? Derler ki bir sınıf, bir okulda bir talebeyi kaydetseler, talebeyi de bir gün işte Cumhurbaşkanı geldi Yavuz Selim ilkokuluna, baktı orada bir talebe gördü. Efendim dediler, işte bu çocuk şöyle özelliği var, böyle güzelliği var, veya tam tersi, şöyle haylaz, böyle haylaz, onere olsun diye sizinle görüştürüyoruz derler. Cumhurbaşkanı da jest yapar ona. Sayın müdürüm, bundan sonra bu çocuğun velisi benim. Lütfen veli şeyine, hanesine benim ismimi yazın. Herhangi bir yazışma olduğu zaman da beni arayın. Veli toplantısında beni çağırın dese. Artık o çocuğun adı ne olursa olsun, ister Fatih, ister Mehmet, ister Ahmet. Çocuklar, diğer çocuklar işaret ederler öyle. Bak, Cumhurbaşkanı'nın şeyi geçiyor. İşte himaye ettiği çocuk geçiyor. Bak, Cumhurbaşkanı'nın talebesi. Cumhurbaşkanı'nın şeyi. İşte Cumhurbaşkanı'nın veliyiz. Yani böyle ne olur? Artık Cumhurbaşkanı'yla beraber anılır hale gelir o insan. Bir nevi kendi ismi bile unutulur. İşte veli dediğin zatlarda da aynı durum mevzu bahistir aslında. Onlar nam-ı nişandan geçmişler. Ve Allah veliliği sıfatı onlarda hal olarak ne olmuştur? Bahşedilmiştir ve makam olarak. Fakat insanlar arasında bunu setrederler. İnsanlar arasında bunu saklarlar bir şekilde. Dolayısıyla evliya ve enbiya gerçek hayatlarında da hayat sürdüklerinden dolayı bu dünya hayatında, gerçek hayata göz açtıklarından dolayı bu dünya hayatında iğreti olarak görünürler. İnsan hafsalasının ve aklının alabileceği şekilde görünürler. Dolayısıyla onlara iftira etmek hem zordur. Temsil ettiği makamdan dolayı bir insan edep göstermelidir. Yani çok fazla bir cehalet ister onlara karşı cesur olmak. Yahut onlar da zaten kendini bildirmemişlerdir. Sözü çok uzatmayayım efendim. Onları hakkıyla bilmek mümkün olmadığından dolayıdır ki bu hakkıyla bilemeyişin getirdiği efendim halle efendim insanlar onlar hakkında verdikleri hükümlerde ekseriye yanılırlar ve hayal ederler. Kendi muhayyelerine göre bir evliya, kendi muhayyelerine göre bir peygamber, enbiya modeli ve motifi oluştururlar. Bu sefer de ona tabi olduklarında efendim o fikre, o efendim hayale tabi olduklarında hata ederler. Yani suizan etmeseler bile hata ederler. Mürit devam ediyor, diyor ki sen şarap içer dedin, mürahilik yapar, habistir, pistir dedin. Yahu bu senin istatların vaki değildir. Yani vaka olarak bile olmadı. Hani eskiden olsaydı, şimdi olsaydı tamam. Ama bunlar bir vaka değildir. Faraza olsa bile, ey uçamayıp toprakta kalan kuş, bahri muhite bir murdardan ne zarar olabilir? Şimdi bu yaptı, bu söylediğin habisliklerin, bu söylediğin hiçbir şeyin bu zatla alakası yoktur. Bir kere bu bir. Ama diyor ki mürit, velev ki oldu. Yani velev ki sen onda böyle bir hata gördün. Ki görmeden konuştun. Ama oldu. Yahu o bir bahri muhittir. O bir şekilde kendisini affettirir. Bir şekilde tövbe eder. Birçok hayır ameli olan bir insandır. Sen nasıl onu kalkıp da terbiyesizliğini veya o andaki ayak sürçmesini bütün insanlara ifşa ediyorsun? Yani bir tecessüs var, bir gıybet var. İkisi de Allah katında, birisi Allah katında vebaldir, günahtır. Birisi de ölü kardeşinin etini yemek gibidir ve zinadan daha şiddetli günahtır. Bahri muhite bir murdardan ne zarar olabilir? Her yeri kaplamış bir denize bir parçacık bir pislik necaset düşse, o necaset denizi kirletir mi? Elbette kirletmez. Evet. Ateş İbrahim'e zarar vermez. Her kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe düşerken ki mancınıkla atılışına da burada tabii ki işaret var. Biliyorsunuz o mancınıkla atıldığı halde tevhidi ve Rabbini hiç terk etmemişti. O ateş topunun bulunduğu bahçeden çıktığında bile Allah Teala ona esenlik zulmet vermişti. İşte hatta bunu Kur'an-ı Kerim'de قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى اِبْرَاهِيمٍ ayeti kerimesiyle öğrenmiş de oluyoruz. Değil mi efendim? Bu şekilde öğrenmiş de oluyoruz. Yani biz ateşe dedik ki ey ateş, sen İbrahim'e serinlik ol ve selamet içerisinde ol. Emin, emniyet içerisinde ol. İşte aynı Halil İbrahim Aleyhisselam'ın ateşe atılması onu yakmadıysa, ateş misli olan bazı günahlar, diyelim ki ne bileyim yere tükürdü, bir şey yaptı, yani o anda yapmaması gereken bir hareket yaptı, ama o bir yolun yolcusu, Nemrud'un yolcusu değil, Nemrutların gittiği gayril mağdub veladdallin diye Kur'an-ı Kerim'de beyan edilen, kahredilmiş, lanet edilmiş, helak edilmiş toplumların gittiği yoldan değil. Bir hareketi oldu, sürçtü, fakat o sırat-ı müstakim üzere gidiyor. O zaman onu ne yapmayacaksın? Sen tahkir etme selayetin yok. Herkesin düşebileceği bir hatadan dolayı artık bu ne iş yapar ya? Bundan mürşit mi olur, ne olur diye de konuşulmaz. Çünkü İbrahim ateş yaktı mı? Yakmadı. Ateş zarar verdi mi? Vermedi. Demek ki günah ateşi de ona zarar vermez. Ama dostlar sakın ha, sakın. Günah ateşi kamil insana zarar vermez derken, her türlü cevizi kırsın, naneyi işlesin, ondan sonra ya baba biz seyyidiz, baba işte ben falanca yerde doğmuşum, benim göbeğimin kordonu tekkenin avlusunda, benim işte hacıymışım, zemzemle yıkanmışım, sen neyle yıkanırsan yıkan. Yani zaten kendini bir nane zannetmek Nemrutların yoludur. Firavunların yoludur. Haliliyet yolu İsmailiye, Zebhiye, yani tevhidin ayrı ayrı rengiyle görünen seyr-i süluktaki marifet, hep kendini aşağı görmek, daha doğrusu aşağı da demeyelim, güzel olan şeyleri, varlığı kendinde görmemektir. Bu kadar net. Evet. Her kim Nemrut tabiatlı ise ateşten o korksun. Birisi ateşe girmiyor, ateş ondan korkuyor. Bir diğeri de ateşten korkuyor. Evet. Demek ki o yolun yolcusu olduğunda hakaret edemezsin, etmemelisin. Bu aynı zamanda içtimai bir meseledir. Yani kanaat önderlerine, kanaat önderi gibi olan insanları doğruya sevk eden kişilere insanlar hakaret etmemeli. Onlara hakaret ederseniz bu sefer veya onları hak ettiği cevabı bile vermiş olsanız bunların muhakkak ki hepsinin kemalde olması beklenemez. O kişi kemalde olsa bile ne olur feveran etmeye başlar. Her yerden bombardımana başlar. İş fena bir hal alır. O ona hakaret eder, o ona hakaret eder. Siz onların putlarına sövmeyesiniz ki onlar da sizin putlarınıza sövmeyeler. Esprisi, latifesi işte tam da bu mevzu için geçerlidir. Fakat şunu demek isteriz. Evet. Yani birisi ateşten korkuyor. Nemrut bir kişi ateşe doğru yürüdü de ateş onun elinde avucunda ram olacak gibi tutulabiliyor. Nasıl oluyor bu? Demek ki söz şöyle anlaşılmasın dedik. Hani kibir gösterip işte baba biz şöyleyiz, şöyle benim torpilim var, şu kadar hacca gitmişim, bu kadar bilmem ne yapmışım diye düşünmemeli dedik. Affedersiniz onu açıklamayı unutturdular. Bunun ölçüsü şudur. Günahın zarar vermemesi için bir kişiye gerçekten nadim olması, pişman olması lazımdır. Allah ona inayet edip ibadet taatta bulunması lazımdır. Bedenini ibadet taatla yorması ve o günahı irtikap ettiği mahalle veya şehirden uzaklaşması lazımdır. Yani tövbenin şartları bunlar. Böyle olan bir insana günahı zarar vermez. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki Allah ve Resulü'nü çok seven, hatta müsnedde geçiyor olabilir, İmam Hanbel'in müsnedinde geçiyor olabilir. Allah sevgisi öyle bir nimettir ki sahibine günah zarar vermez. Yani ne demek? Böyle bir kişi hemen günahından tövbe eder, hemen istiğfar eder veya hemencecik ruhaniyet Resulullah'a ruhen yaklaşmış olur. Bunu da hatırlatmış olalım efendim. Evet dostlar, birazcık yine maalesef bu ses arızasıyla alakalı şey devam ediyor. Ama biz bir yandan okumaya da gayret edelim. İnsandaki nefis Babil hükümdarı olan Nemrut gibidir. Akıl ve ruh ise Halilullah misalidir. Ruh aynı müşahadededir. Yani aynı müşahadedir. Evet. Nefis ise delil aramaktadır. İnsanda nefis Babil hükümdarı gibi. Şimdi tarihte birçok zalimden, efendim, kafirden, kibirli insandan bahis vardır. Bu neyle alakası var? Mesela şimdi biz bundan 100 yıl evvelki tarihimizi okuduğumuzda orada sadece haberimiz olsun bu mevzulardan, işte böyle böyle şeyler olmuş demek için mi okuruz? Hayır. Siz şu andaki hayatınızda o tarihin uzantısı olan bu zaman diliminde aldığınız kararlar, yapmanız gereken işler o tarihin ışığı sayesinde size bir tecrübe olarak yansır ve siz öylece karar alırsınız. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de anlatılan Musa, Firavun, İbrahim Aleyhisselam, Nemrut, Ebu Cehil, Hazreti Sıddık-ı Ekber, bunlara baktığımızda bunları tarihi bir malumat olarak alırsak, bunu sadece tarih olarak görürsek bu sadra şifa olmaz. Bizim işimize yaramaz. Oradaki Ebu Bekir Efendimiz'deki sıddıkiyetten sende de olması gerektiğini, Hazreti Ömer'in farukiyetinden, Hazreti Osman'ın hayasından, Hazreti Ali Efendimiz'in ilminden, şecaatinden sende de bulunması gerektiğini düşünmez. Sana fırsat verirse Ebu Cehil gibi olursun, Firavunlaşırsın, Nemrutlaşırsın, kendini bir şey zannedersin. Ama tarih sana bunu yaşatmamış. Fakat sende o bir cüz olarak mevcut. Atom olarak mevcut, ne dersen de kodların da var senin. Kodların da var. O da bu topraktan halkolundu. Sen de bu topraktan halkolundun. %10 baskın değil de %1,5 baskın. Ama var sende. Fakat işte bunları tarihte okuduğumuzda nasıl görmemiz lazım? Babil hükümdarını anlatıyor. Nemrut. Benim nefsim budur. Akıl ve ruh ise Halilullah misalidir. Halilullah. Çünkü Halilullah neydi? Allah'ın dostu. Allah Teala'ya yakın dostluk kesbetmiş zat demekti. Nasıl bir dost? Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun diye sordu da, inanmıyor musun ya İbrahim diye hitap geldi. Hazreti İbrahim de buyurdu ki, ya Rabbi ben göreyim de tatmin olayım, kalbim tatmin olsun. Neden? Şüphe duymuyorum. Lütfen burayı dikkatli dinleyin aradan evvel. Şüphe duymuyorum. Fakat ben bu yola insanları irşad edeceğim. Görmeden irşad edemem. İman edebilirim. Fakat mürşit olmam için görmem lazımdır. Mürşitler, ne haber?
Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Evet dostlar, ikinci bölüm öyle ne haber diye gitti. Yani bir haber var mı, gördünüz mü? Yani görür müsün, görmez misin, yer misin, yemez misin gibi bunları daha da geniş bir hale getirebiliriz. Dolayısıyla ruh nedir? Halilullah'tır. Ruh aynı müşahededir. Aynı müşahede. Yani görmek için lazım olan bu baş, bu ten, vücuda, bu bedene, bu kafada bir oyuk lazım işte. Böyle bir yağlı bir tabaka lazım. Oradan işte bir şeyler geliyor, görüyorsunuz. Işığı kırıyor, ediyor, içine ters çeviriyor falan. Sonra gördüm oluyor. Nasıl gördüm oluyorsa, aslında gören o kafadaki göz değil, o gözün arkasında onu tahrik eden, muharriki hareket ettiren o cevher ki ona ruh deniyor. O cevherin hareketlerini, beden üzerindeki yansımalarını tayin eden sevki idare sistemine de akıl deniyor. Fakat akıl ve ruh bundan ibaret değil. Bir insanın baş gözüyle görmesine yarayan kısmına kendisindeki cevher hizmet eder de, Cenab-ı Hakk'ı görmek noktasında henüz daha bir kere bile gözünü açmamışsa, o insanda hayvani ruh olsa da henüz insani ruh mevcut değildir. O yüzden insani ruh aynıyla müşahededir. Görmeyen henüz insani ruha erişmemiştir. Görmeyen henüz Allah Teala'nın kurbiyetine vasıl olmamıştır. Neyi görmeyen hocam? İbadetin, taatının lezzetini almayan, zikrin zevkini almayan, Cenab-ı Hakk'ın tecellilerinden haberdar olmayan, esmayı bilmeyen, sıfatı bilmeyen, efali bilmeyen, velhasılı Hazreti Muhammed'i tanımayan bir adam, istediği kadar kartal bakışlara sahip olsun, F-16'ları uçursun, fakat aslında o, burnunun dibinden bile önde olan hakikate çok uzaktır, böyle değiyordur ama ne olduğunun farkında bir de değildir, değmemiştir. İşte bu ruhun bedenle alakalı olan, hayvani kısma ait olan, sadece onunla alakadar olan gevhere, o kısmıyla kendisine görev verilmiş olan enerjiye ruhu hayvani denilip, onun bedendeki yaptığı icraatı sevki idare eden, tanzim eden merciye ve müdiriyete, komut, irade, emir komuta zincirini ayarlayan, tahsis eden cevhere ve güce akıl denildiği gibi, buna ayrıca bir ilavede bulunmuştur ki diğer akılla karışmasın. Bunun adı aklı maaştır. Maişete yarayan akıl. Hayvanda da o akıl vardır. Sende bende de o akıl vardır. Neden? Hocamın söylediği gibi hayvan da yer içer tenasül eder. İnsan da yer içer tenasül eder. İnsan gibi insan piyasayı okumaktan, efendim güzel evler yapmaktan, mimariden, bunlardan şunlardan dem vurur. Seyahatler yapmaktan, büyük gemiler, araçlar yapmaktan, çocuk büyütmekten, beslemekten örnekler verir. Dostlar, hepsi hayvanda mevcuttur. Hayvan çocuğunda kralını bakar, en iyisini yapar, temizliğini de yapar, yuvasını da çok iyi kurar. Yüzlerce defa söyledim, bir örümceğin, bir karıncanın yaptığı yuvayı daha henüz bir mimar yapmamıştır bu dünyada. Bir Beni Adem yapmamıştır. Bütün hendese hesaplarıyla, sıcaklık soğukluk hesaplarıyla yuva yapan, ayağını bastığında fark etmediğin nice cevherler, nice kaşifler var. Fakat onu insan yapmıyor. Onu insan yapabilmesi için sadece bu et, kemik, irin, kan, yığını halindeki, o bunun da kafasında oluşturulan o iki tane delikten dünyaya baktıran enerjiyle insan, insan olmuyor. Sureta insan olsa da. Bir insan bu bedenini ibadet taata götürmeye başladığında o beden ehlileşiyor yahut insana yakışır bir hal alıyor. Bundan zevki manevi almaya başlıyorsa ki kalp uyanıyor, alır muhakkak. İşte onu ibadete taata, Allah'ın emirlerine koşturan, Allah'ın güzelliklerine koşturan o cevher ruhi insani olarak baş gösteriyor. Ve geldiğim yeri unutmayayım, gideceğim hedefe bu şekilde bağlanayım diyerek daima onu koşturuyor. Ona binek oluyor, süvar oluyor. Bu ruhun aklı değişiyor. O zaman bu ruhun aklına aklı maaş demiyorsun. Hayvanda ortak olan akılla bunu zikretmiyorsun. Buna aklı maat diyorsun. Aklı maat. Neticede işin nereye gittiğini bilen, işin nereye gittiğini bilmek için de evveli bilen, evveli, ezeli, ebedi bilen ve bunun hesabını yapıp ben gittiğimde nasıl hesap vereceğim diye düşünen, buna uygun da hareket eden akla aklı maat diyorsun ki bu akıl kendi aklını çerçeveleyen ve bütün alemi kuşatan Rabbül Aleminin aklından feyiz almıştır. Onun nurundan nurlanmıştır. Fakat belli bir noktaya geldikten sonra o akıl da en güzelini yapsa bile, o işin en güzelini, ilmin en güzelini yapmış olsa, ibadetin de en şahanesini ortaya koymuş olsa bile neticede Allah'ın cemali, Cenab-ı Hakk'ın takdiri ve aklı zuhur ettiğinde aklımı at daha puyutuyor. Aynı güneş doğduğunda yıldızların kaybolması gibi. Hatta ayın da kaybolması gibi. İşte o akla da aklı kül deniyor. Efendim biz o aklı külle ulaşmadan illa ondan faydalanmaz mıyız? Ondan nasiplenmiyor mu? Zaten aklı küllün dışına çıkmıyoruz. Fakat aklı küllü feyiz olarak Cenab-ı Hakk'ın benim irademle hareket et. Sen sana ait değilsin. Madem ki bana aitsin, bunu da sen fiilen ispat ettin. Kulluğunla gösterdin. Al benim aklımla, benim aklımdan sana verdiğim nurla sen bu akla yüksel ki müşkül halledesin. Böyle insanlara gittiğinizde ister rüya anlatın, ister başka bir şey, ister boş bir kapla gidin, ister kendiniz gidin. Bu tasarrufa sahip insanlar nazarında ne olur efendim, iş çok farklı bir noktaya gelir. Yani o ilahi efendim emirlerin razı olduğu şekliyle iş görülmesi için kullanılan bir insandan ibarettir. Biraz bir dalgınlık oldu, bir dikkatim dağıldı. Fakat devam ediyorum. Şöyle söyleyeceğim. Bu mesnevi manevideki özelliklere baktığımızda, burada zikredilen özelliklere baktığımızda insanın ruhunun bir ruhtan ibaret olmadığını anlamış oluyoruz ve kişinin belli noktalara, belli mahallere nasıl ulaşabileceği noktasında da bir fikir edinebiliyoruz. Oradan bir mevzu açtık. Aslında bu mevzu çok bir mevzuydu. Yani ağır bir mevzuydu. İşlenilmesi kolay değildi. Vasılı ilallah olanlar için basarı basiret ve yakın ışığından başka delil ve yola ihtiyaç yoktur. Onlar maksuda ermiş oldukları için delilden ve yoldan müstanidirler. Evet. Yani delil ne zaman lazımdır? Menzile ulaşmazdan evvel lazımdır. O yüzden biliyorsunuz eskiden kervan başlarına da delil denirdi. Hatta hala ilahilerde okuruz. Kabe'de nerede oturacaksın, nerede kalkacaksın, nasıl tavaf edeceksin, kıyafetin nasıl olmalı gibi hususlarda insanlara yardımcı olan, hatta eski zamanda Mekke Medine'ye giriş yapmak için belli delillerle girmek icap ediyordu. Delilsiz geleni içeri almıyorlardı. Evet. Delil o zaman şu demek: rehberlik eden, bilmediğin yolu sana gösteren manasına geliyor. Menzile kavuşunca artık delile ihtiyaç var mı? Hani delili kalk vur demiyoruz sana tabii ki, yani kalk at kafandan demiyoruz. Fakat artık Kabe'yi görmüşsün. Kabe nerede? Kabe güzel mi? Kabe iyi mi diye Kabe'ye baka baka soru sorulur mu artık? Karşında duruyor artık Kabe. Ha. O yüzden sen yola çıktığında kendi arayış hareketlerini, kendi böyle vasıl olamamışlık halini kendi hayaline göre kıyaslayıp menzile kavuşmuş adamın hallerinde kendine uygun bazı şeyleri benzetip bunda da bu illet var, bu namussuz, bu şey deme. Çünkü aslında Hazreti Pir nezakette söylemedi ama kötü söz sahibindir demeye getirdi. Ve dikkat ederseniz orada da hayal kelimesini kullandı. Kendi hayalindir. Yani sen aslında olduğun şekli, sen olma niyetinde olduğun hali o kişiye yakıştırdın. Aslında sende o illet var. Yani sende şarap içme hali var veya meyil var. Sende mürayilik, yalakalık, riyakarlık var. Sende de habislik var demektir demeye getirdi. O halde sen niye bu adam delile ihtiyacı yok? Mesela Kabe nasıl? İşte Kabe'nin boyuna kadar veya şöyle mi dönülür, Kabe'de böyle mi koşulur diye burada sorarsın. O adam gitmiş gelmiş buraya tekrar seninle beraber yanına oturmuş. Sen soruyorsun, öğreniyorsun, not alıyorsun. O almıyor not. O başka işler yapıyor. Bak şu edepsize, görüyor musun? Hem ilmi yok, hem ilmi öğrenmiyor falan deyip o adamın tecrübelerinden, müşahadesinden habersiz bir şekilde sen nasıl bu sözleri sarf edebilirsin? Yani o insan gitmiş gelmiş, ona ihtiyaç duymuyor. Nezaketen hatta orada duruyor. Ama sen onun böyle bazen farklı hareketlerini gördüğünde nasıl hemen onu karalayıverir? Kendi ahlak-ı rezilenle onu bir tutabilirsin manasına geliyor. Evet dostlar, İnsan böyle baktığında bazı şeyleri yorumsuz olarak geçmesi sanki daha iyi olacakmış gibi geliyor, değil mi? Hataya düşmemek açısından. Eğer o vasılı ilallah olan kimse bir delilden bahsetse, bu kendisinin istidlale muhtaç olduğundan değil, müşahede ve mücadele ehli ashabının anlaması içindir. Ben burayı efendim açıklamayayım, burada kalsın. Hikemata yeden iki cümle, daha doğrusu bir cümle okuyayım. Ondan sonra huzurlarınızdan müsaademizi isteyelim. Evet, şu şekilde işaretimi de koymuş oldum. Hikemata yede şöyle bir söz var: avamun nas, insanların çoğu böyle benim gibi olan, dışarıda yani işgal etmiş olan insanların ekserisi kalktıklarında sabahleyin işlerini nasıl yapacağını düşünür. Şu işim vardı, buraya gideceğim, oradan servis alacak, buradan çek çıkacak, buradan sepet çıkacak, oradan işte çocuğu alacağım, buradan bilmem ne yapacağım. Bunları düşünür diyor. Ehlullah hazaratı, Allah'a müştak olanlar, yatarken dahi uyumayan, kalp gözü açık olan zatlar demişler ki, ya Rabbi bizi razı olduğun işte kullan ve onlar sabahleyin kalkınca da kendi kendilerine şunu söylemişlerdir. Ya Rab bu sabaha çıktım. Elhamdülillahillezî ahyâna ba'de emâtene. Evet. Ya Rabbi bizi öldükten sonra dirilten Hazreti Allah'a hamdü senâ ederim. Ahyâna diriltmiştir ba'de emâtene. Bizi öldükten sonra tekrar diriltmiştir. O peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ettiği dualardandır biliyorsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cenab-ı Hakk'a hamd ederiz dedikten sonra belki de şöyle dermiş o ehlullah. Ya Rabbi bugün beni hangi işinde kullanacaksın? Beni benim için çizdiğin güzel yolda rahatlıkla iş gören, senin tasarrufuna, senin rızana uygun hareket eden, muradına uygun hareket eden insanlardan eyle diyerek dua ederler ve şöyle düşünürlermiş. Acaba Allah beni bugün hangi işinde kullanacak? Cenab-ı Hak hayırlı işlerde kullanılmayı nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz ve selam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Mehmet Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.